Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsimidir. Burada bir tane portakal.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayeniz var.
Hoş geldiniz. Hoş Sohbet Sokağı'na. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Didem Güner'i ve Özlem Öztaş'ın birlikte hazırladıkları, bugün Sefa Aktan'la çalıştığımız ve ben Yasemin Pamukçu'nun her seferinde haftanın 5 günü elini uzatıp hadi bakalım yürüyoruz birlikte dediği program Hoş Sohbet Sokağı. Hoş geldiniz. Sevgili dinleyenlerimiz için 090-312-463-3419 ve 463-3421 telefon numaralarımız. WhatsApp'tan mesaj atmak isterseniz 090-533-940-0737 ve Hoş Sohbet Sokağı Instagram'daki yerimiz aynı zamanda bizi www.turkiyeninsesradyosu.com adresinden olduğu gibi TRT Dinle mobil uygulamasından da kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Çok güzel bir şarkıyla yıllara meydan okuyan bir sesle selamlıyoruz sizleri. Aja Pekkan bambaşka biri.
Sardı korkular gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanınca yaptığın haksızlıklar. Güçlendim, her şey bambaşka olacak. Yalnız kaldım.
ekonomik.
Evet, konuşacak çok şeyimiz var. Hoş geldiniz Hoş Sohbet Sokağı'na. Kadınlardan bahsediyoruz. Aman aman, bugün hele 3 kadın birleşmişiz ki korkun bizden. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış insan hakları ve eşitlik temelinde kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal bilincinin geliştirilmesine ve kadın haklarına odaklanmış uluslararası ölçekte kutlanan bir gün. Ama 8 Martlar sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda ve hatta daha da fazla kadınların sorunlarını ve taleplerini dile getirme, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı çıkma günü. Ülkemizde ve bütün dünyada kadınlar evde, okulda, çalışma hayatında, neredeyse yaşamın her alanında ayrımcılığa ve farklı şiddet türlerine maruz kalıyor. Kadınların karşılaştığı şiddet türleri, bunlardan korunmanın yöntemleri, acaba yasal düzenlemeler ne şekilde? Bunların tümünü biz Ankara Barosu tarafından 2011 yılında başlatılan Gelincik Projesi ve Gelincik Merkezi'nin çalışmaları dahilinde de Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Dilşat Akşahin Ünal ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Zeynep Tepegöz'le konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş
bulduk. Evet, nasıl bir giriş bu? Tak tak tak tak.
Evet,
tam oldu. Bize göre değil mi? Tam kesinlikle. Kadınlara göre, net, kesin. Hele ki iki avukatı konuk ediyor olmak Hoş Sohbet Sokağı'nda büyük bir onur bizim evet. için. Çok teşekkür kesinlikle. Ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Her meslek grubunda kadınlar çok kıymetli. Sizin meslek grubunuzda da ayrı bir gurur duyuyoruz biz kadınlarla. Şimdi her şeyden önce şöyle bir geçmişe yönelik bir yürüyüş yapalım. Hoş Sohbet Sokağı'nda biz hep ileri gideriz ama biraz geride gitmek gerekiyor bazen. Bu 8 Mart'ın geçmişi nedir? Acaba ne zaman başladı Dünya Kadınlar Günü'nün kutlanması?
Kesinlikle önce buna değinelim çünkü sadece bir kutlama olmadığı, aslında son zamanlarda insanlar da bu konuda bilinçlendi. Hı hı. Hani 8 Mart'ın sadece bir karanfil gül alma günü olmadığını en azından biz de değinmiş olalım. Hı hı. 8 Mart 1857'de Amerika'nın New York kentindeki bir tekstil firmasında 41 kadın işçinin grev yapması, yani uzun süreli çalışma saatleri ve insanlık dışı hı hı. çalışma koşulları, aynı zamanda çok düşük ücretle çalışma sebepleriyle grev yaptıkları sırada bir yerde kapalı kalıyorlar ve barikat, yangın çıkıyor. Tesadüf.
Yani parantez içinde
tırnak için, aynen. Ve çıkan yangında barikatları aşamayıp 129 kadın can veriyor. Tabii bu süreçle başlıyor. Daha sonra tabii ki bu arada çok bir şeyler değişmiyor. Bundan 52 yıl sonra 1910 yılında, yani 52 yıl boyunca tabii ki kadınlar yine mücadelelere bir yandan başlıyor. Bilinçlenmeler başlıyor ama çok bir yol kat edilemiyor. 1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Sosyalist Enternasyonel toplantısına Clara Zetkin'in önerisiyle 1857'de başlayan bu kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesini her yıl kadın günü olarak kutlanması kararlaştırılıyor. Bu çok büyük bir adım tabii ki. Daha sonra 1975'e kadar yine bazı çabalar, mücadeleler devam ediyor. 1975 yılı Birinci Dünya Kadın Konferansı Meksika'da yapılıyor, düzenleniyor. Ve sonraki 10 yılda kadının 10 yılı olarak ilan ediliyor. Ve Uluslararası Kadınlar Yılı oluyor. Ve bu mücadelelerin sonunda da 16 Aralık 1977'de Birleşmiş Milletler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi, sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılan bir gün olarak 1900... resmi olarak 77.
77'de tabii. Tamam. Konferanstan
16 Aralık yani 1977. Sonra. Tamam. Aynen. Konferanstan 2 yıl sonra artık resmi olarak kabul ediliyor ve bundan sonra artık kadınlar için çok iyi süreçler başlıyor. Yani mücadelelerin en azından bir tescili olmuş oluyor. Bunun başlangıcı böyle ve devamında da işte kadınların mücadele sürecinde, mesela Türkiye'de de bizim yani Türkiye'de biliyorsunuz 1923'te kadınların eşit haklara sahip olması gerektiği aydınlık bir düşünceyle dünyanın birçok yerinden, yani biz aslında seçme ve seçilme hakkı birçok ülkeden bize önce geliyor.
Önce geliyor, evet.
1934'te aslında Atatürk seçme seçilme hakkını kadınlara tanırken Türkiye'deki birçok dünyadaki birçok ülkeden, hatta Avrupa'nın ikinci ülkesi olarak biz tanınıyoruz. Ve gerçekten de Atatürk'ün ne kadar vizyoner, ne kadar kadın hakları konusunda da savunucu olduğunu görüyoruz.
Evet, 1934'te dünyadaki pek çok ülkede Avrupa'nın ikinci ülkesi dediniz değil mi?
Evet, hatta İngilizlerin çok sıklıkla gördüğünüz bir görseli vardır. Biz İngiliz kadınları Türk kadınlarından daha eşit olmak istiyoruz. Bizim hakkımız yok mu diye pankartlarda yürüdükleri mücadele alanları olmuştur.
Hatta Türkiye'de 1921'lerde kadın mücadelesi başlıyor. Yani daha Cumhuriyet ilan edilmeden kadın hakları konusunda çalışmalar başlıyor. Bu da çok kıymetli. Tabii ki Atatürk'ün işte seçme seçilme hakkını vermesi yani gerçekten bir anda düşünsenize hani kadın hiçe sayılırken seçme ve seçilme oy hakkı 1934'te ve 1930'da da 30'da belediye seçimlerine katılıyorlar. 34'te direkt milletvekili seçimlerine katılıyor kadınlarımız.
Ayrıca eşitlik mücadelesinin önemli adımlardan bir tanesi de 1926 Medeni Kanun'un kabulüdür. Evet, çünkü Medeni Kanun'un kabulüyle birlikte kadının artık bir erkekle eşit haklara sahip olduğu ve birden çok kadınla ve erken yaşta evliliklerin yasaklandığı, boşanma ve aile hukukuna ilişkin bütün düzenlemelerin yer aldığı çok çağdaş bir medeni kanun kabul edilmesiyle aslında Türkiye'de dünya üzerinde bir ölçekle kadın kazanımlarına başlamış oluyor.
Ama şöyle bir gerçek de var. Hani 1934 evet çok önemli bir süreç belki başlangıcı ama bunun öncesinde vermiş olduğumuz o Kurtuluş Savaşı, orada kadının rolü, kadının üstlenmiş olduğu görevler, can siperane bir vatanperverlik sergilemesi, erkeğinin arkasında durması, ondan sonra askeriyle yan yana olması, üretmesi onlar için. Bunların tümü aslında kadının gücünün Kurtuluş Savaşı'ndaki varlığı zaten onu bunu hak ettiğini göstermiyor mu?
Kesinlikle sorun? Öyle. Dünyadaki hak ve eşitlik mücadelesinin en önemli göstergelerinden biridir aslında Kurtuluş Savaşı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Türk kadınları bu kazanımları kolay elde etmedi ve bir mücadele alanı olarak hala mücadele etmeye devam ediyor. Çünkü kadın hakları aynı zamanda ayrımcılıkla mücadele ve fırsat eşitliğinin çok gerisinde olduğumuz bir toplumda bunun mücadelesi ancak haklarımızın eşit ve şiddetten uzak bir toplumun inşasıyla mümkün.
Peki o zaman yavaş yavaş biz acaba gelincik projesine gelelim mi? Gelelim. Yani gelincik merkezinin bir kere kuruluşundan bahsedelim. Ne zaman kuruldu?
2012 yılında.
2011 yılında. 11 yılında. 2 Nisan 2011 yılında şiddetle mücadelenin yine çok yoğun olduğu bir dönemde bunu aslında 2011. üzücü bir şeyle anlatmak istiyorum.
Bir milat var galiba orada.
Evet, çünkü bir milat var. 2 Nisan 2011 yılında Ankara Barosu kadına ve çocuğa yönelik şiddetin çok artması sebebiyle bu konuda bir duyarlılık yaratmak ve bu ayrımcılık sebebiyle şiddetten uzak koruma kararlarını ve hukuki destek sağlamak için bir proje olarak Gelincik Merkezi'ni kurdu. Tamam. O yıla baktığımızda 2011 yılında öldürülen kadın sayısı 121. Ve biz 2022 maalesef 320'lerde kapattık. Yani bu ve bundan çok utanç duyuyorum aslında. Çünkü şöyle sayılarla bahsediyoruz. 328 kadın öldürüldü. Geçen hafta Şubat ayı için sadece bir haftada 7 kadın öldürüldü. Yani böyle bir bilançoda bu insanların sanki bir yaşamları yokmuş gibi, yaşamları çalınmış birçok kadından sadece sayı olarak bahsetmek 1, 2, 3. Çünkü onlar birilerinin evladıydı, birilerinin kız kardeşiydi, bir yaşamları vardı ve katilleri tarafından o yaşamları elinden alındı.
Zeynep Hanım bir şey soracağım. Şimdi biz mesela örneğin geçen hafta 7 kadının öldürüldüğü bilgisine ben haiz değilim. Bende böyle bir bilgi yok. Ben izlediğim yani kanallarda da bunu görmüyorum ya da duymuyorum da. Sizin kadın cinayetleriyle ilgili bilgilendirilmek hususunda bir bağlantınız var mı?
Var. Biz bu yani Türkiye'deki kadın cinayeti dosyalarında aslında mağdur vekilliği yapıyoruz. Bu yüzden de bunları da duyuruyoruz. Bu konuda yani kadın cinayetlerinin önlenmesine dair de bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Aslında kadın cinayeti dediğimizde kadının sırf kadın olması sebebiyle yaşadığı bir mağduriyetten, şiddetten ve bunun en kötüsü bir öldürülmekten, katledilmekten bahsediyoruz. Ve insanların aklında üçüncü sayfa haberleri geliyor ve sanki hiç tanımadığı insanlar tarafından bir kötülükmüş gibi bir sahne canlanıyor. Halbuki bu öldürülen kadınların katilleri hep yanı başında. Eski evet. sevgilisi, tabii. eski eşi, şimdiki kocası tabii. ya ve hep yakınları tarafından öldürülüyor. Evet. Bu cinayetlerin 1/4 yakınları tarafından, eski eşleri tarafından ve de birçoğu da boşanma davası devam ederken koruma kararı alıp erkek şiddetinden uzak durmaya çalışırken başlarına geliyor. Bu konuda da biz hukuki destek sağlıyoruz, bu koruma kararlarını alıyoruz. Ben birazdan 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair koruma kararlarından bahsederim ama sadece hukuki mevzuatla, hukuki destekle açıklanabilecek bir problem değil. Kadına yönelik şiddet meselesi toplumsal bir mücadele gerekiyor. Bu evet. sosyolojik, ekonomik ve toplumsal birçok paradigması olan bir konu.
Çözüme yönelik sonra konuşalım. Şimdi sorunu biraz daha bence çaplıca şöyle genişçe bir ele alalım. Evet, yani gelincik bunun üzerine kuruldu dediniz siz 2011 2 Nisan'ında. Böyle cinayetlerin arttığı bir ortamda siz sırf onlara destek olmak için değil mi? O insanlar, onların yakınlarına destek olmak için bir araya geldiniz. Ve yıllardır da bitmek bilmiyor. Hani
tabii sadece cinayet olarak değil. Yani biz normalde kadın şiddet gören, yani fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet gören kadınların hukuki yardımlarını alabilmesi için, yani adli yardım kurumu vardır bilirsiniz. Tabii barolarda ki. Zaten var. Ve onun bir alt kurulu olarak kurulduk ve kadınlara mesela işte geliyorlar, onları aynı zamanda biz hani mağdurla iletişim teknikleri eğitimleri alıyoruz, gönüllü ve diğer rehber avukatlarımıza bunların eğitimlerini veriyoruz. Çünkü sonuçta mağdur kadınla iletişim kurmak da çok kıymetli bir şey, onu anlamak. Çünkü biliyorsunuz ki hani eşinden ayrılmak, özellikle bir çocuğu varken, öyle çok kolay bir şey değil. Hani bu sadece kadın evden ayrıldı, şiddet gördü, bize geldi, sığındı olayı değil. Bunun psikolojik yükü var, çocuğuyla birlikte kalacak
ki,
yer.
Ekonomik özgürlüğü olmayan o kadar çok kadın var ki.
Tabii ki ekonomik özgürlüğü olsa da terliğiyle o evden çıkmış kaçmış kadın var. Yani kendi hani belki çalışıyor ama yine de sığınması gereken bir yer olması gerekiyor. Ailesi tarafından destek almamış olabiliyor. Her şey maddiyat da değil. Parasal olarak da değil. Hem onlara maddi yardım, psikolojik yardım, işte avukat ataması yoluyla onların aynı zamanda boşanma davası açılacak. Tabii ki öncelikle 6284 sayılı kanundan kaynaklı haklarını onları anlatıyoruz. Bunlar için eğitimli rehber avukatlarımız var. Rehber avukatlarımız onlarla görüşüyorlar. Bu ilk görüşmeler çok kıymetli. Avukatlarımız anında geliyor. Biz anında atama yapıyoruz. Mesela avukatla görüştürüyoruz. Vekaletnamesi çıkarılıyor ve onların korumasından da bir nevi sorumlu hissediyoruz kendimizi. Çünkü adam sonuçta her yerde olabilir. Israrlı takip olabilir.
Ben de onu söyleyecektim.
Aynen öyle. Bu arada ben özellikle şuna da değineceğim. Ailenin koruması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun da kabul edildiği tarih 8 Mart 2012. 20 Mart 2012'de de resmi gazetede yayınlanıyor. Ve amacı şiddet gören ya da bu yönde bir tehdit altında bulunan kadın, çocuk, aile bireyi ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması ve bu kişileri hedef alan şiddetin önlenmesi için alınacak önlemleri düzenliyor. Yani önleyici ve koruyucu tedbirler içeriyor. Bizim zaten aslında adli yardım merkezimiz boşanma ve diğer hususlarda atama yapıyor. Avukat ataması yapıyor. Ama gelincik merkezi olarak bizim farkımız özellikle şiddet gören. Tabii daha çok kadın, hani aile bireyleri olarak kanunda geçiyor olabilir ama biz hani kadın
ve çocuk
atamalarını ve çocuk. Yani onlar için hizmet veriyoruz.
O zaman buraya gelmişken konu, acaba biraz şiddet kelimesini açalım mı? Yani bu sadece işte bir kişinin bir kişiye vurması mıdır? Yani başka ne tür açılımları vardır şiddet kelimesinin?
Aslında 6284'te bütün şiddet tanımları yapılıyor ve bunun üstünden bir şiddet tanımlaması yapmak gerekirse sadece fiziksel bir şiddetten bahsetmiyoruz. Fiziksel şiddeti hepimiz görebildiğimiz için herhalde şiddetten konuşurken daha kolay oluyor. Çünkü bir insanın işte gözündeki mordan ya da işte tokat attığındaki fiziksel acısından vesaire bir fiziksel şiddeti tanımlayabiliyoruz.
Ya da bağırması. Değil tabii yani, tabii. Bir bakıyorsunuz yolda yürürken adam kadına işte arabanın kapısı
psikolojik
çarpılıyor,
şiddet.
Bağırılıyor.
Fiziksel şiddetin görünür olduğu için daha çok biliyoruz. Ama mesela bizim gelincik merkezine başvuran kadınların, ki bugüne kadar binlerce kadın, her yıl binlerce kadın başvuruyor. Ve bu şiddet mağduru kadınların fiziksel şiddet oranı daha yüksek değil. En çok aslında psikolojik şiddet mağduru. Çünkü psikolojik şiddet mağduru kadınlar
çok
aslında
geniş.
Çok geniş bir skalası var ve görünmüyor. Ya psikolojik şiddet psikolojisi Nasıl bozulan her türlü aslında küçültücü, aşağılayıcı, psikolojisini etkileyen davranış olarak tanımlıyoruz.
Manipülasyon.
Yani bu manipülasyon türünde mesela bir kadının başka bir kadınla kıyaslanması, kilosunun kıyaslanması görsel olarak ve onu kötü hissettirecek şeyleri, bir aşağılanma şeklinde bir psikolojik şiddetken, tam tersi gaslighting gibi daha ağır ve sürekli gaslighting gibi, yani bir kadını sürekli manipüle ederek, şimdi gaslighting'i açayım.
Evet.
Şöyle aslında bu bir psikolojik bir terim. Gaslighting de şöyle oluyor. Bir kadın mesela bir lambayı işte açık unuttuğunu söylüyor kocası.
Tamam.
Daha sonra aslında lamba açık ama ısrarla bunu söyleyerek kadın en sonunda 10. günden sonra evet ya lamba açıktı diyor. Çünkü her gün kocasına gelip de o lambanın açık olduğunu söylediğinde kadın aslında açmadığını biliyor ama bir noktadan sonra bunun gerçek olduğunu düşünmeye kabul etmeye başlıyor. Bu türden bir ısrarlı bir şekilde karşı tarafta üstünlük, iktidar kurarak ve manipüle ederek onun psikolojisini bozma davranışına, eylemine gaslighting deniyor psikolojide. Ve bu kadınlar gerçekten de kocaları tarafından sürekli korkutuluyor. İşte sen tek başına hiçbir şey yapamazsın. Bu evden çıkarsan seni öldürürüm başlayan tehditlerle.
Mesela lambada örneği verdiniz ya, şu ilk söylediğiniz cümle çok hoşuma gitti. Sen tek başına hiçbir şey yapamazsın. Deyip işte her gün sen tek başına zaten bunu yapamazsın. Sen zaten yapamazsın. Dediğinde kadın yani geldiği nokta
belli, sonra inanmaya başlıyor.
Yani ben yapamam ki onsuz. Zaten.
Özgüvensiz, özdeğersiz. Çünkü kendine güvenin yok ettiğinizde o kadın şiddet sarmalının içinden çıkamıyor.
Tamam.
Aynı zamanda ekonomik şiddet olabilir. Ekonomik şiddette de kadının çalıştırılmaması. Mesela bir meslek sahibi olmasına rağmen kadının çalıştırılmaması. Ya da işte birlikte bir ev alınmasında dahi kadının hiçbir şekilde buna bir dahilinin olmaması ve haberinin bile olmaması, o geçime dair, evin yönetimine dair hiçbir bilginin verilmemesi de bir ekonomik şiddet. Ama bizim en sık rastladığımız şey, kadın çalışmıyor ve kocası tarafından bir mutfak harçlığına tabi bırakılıyor ama kadına harçlık bile bırakılmıyor. Şimdi ekonomik şiddete maruz kalan bir kadın fiziksel şiddet gördüğünü düşünün ve çocukları da aynı zamanda o evin içinde bir şiddet mağduru ama kadın o evden çıkamıyor. Çünkü diyor ki ben çıkacağım, dolmuşa bineceğim, para. Ben hastaneye gideceğim, ağzım burnum bir tarafım kırılmış, para. Yani ben bunları karşılayamayacağıma göre ben iyisimi bu şiddetin içinde kalayım, en azından kocamın eline bakayım.
Daha güvenli.
Daha güvenli geliyor. Ve bize başvuran kadınlar artık bu şiddetin tahammül edemez bir noktada o evden kaçıp gelen kadınlar oluyor. Ve gerçekten bazen ceplerinde 1 lirası bile yok. Dolmuşa binecek parası olmuyor. Ama artık o şiddet son noktaya geldiği için oradan kaçarak sığınıyorlar bize.
Evet. Çocuklara da gelebiliyorlar. Sığınma evine yerleştirdiklerimiz
oluyor. Siz sığınma evine mi yerleştiriyorsunuz onları geldikten sonra?
Tabii. Yani onlara destek oluyoruz. Daha doğrusu sığınma evleriyle sürekli bağlantımız var.
Bu konuda da sığınma evleri Türkiye'de çok az. Aslında yasal bir sorumluluk. Her belediyenin belirli bir nüfusu sahip olan belediyelerin özellikle...
Gizli mi bu evler?
Bu evler gizlidir. Bu evler gizlidir. Ankara'da 13 tane yanılmıyorsam var. Bir kısmı belediyelere ait, bir kısmı da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na aittir. Oradan gelen kadınlar zaten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan eşlikçileriyle gelir. Ve bir arabayla yine oraya bırakılır. Hiçbir şekilde dışarıdan bir güvenlik riski oluşturulmayacak şekilde hareket edilir.
Peki onlar orada ne kadar kalabiliyorlar?
3 ay en süre. Uzun kalabilecek ve ek sürelerle birlikte 6 aya kadar kalabiliyorlar.
Ama 3 ay içerisinde onların diyelim ki boşanma davası açtı, bunun sonuçlanmasını bekliyor muyuz?
İmkansız.
Hayır. Yani orada en ciddi alınması gereken, bazılarının adres ve kimlik bilgilerini gizliyoruz ulaşamasın diye. Başka tedbirler, işte eğer silahı varsa elinde kocanın silahı alınıyor, uzaklaştırılma kararı ve şu anda da en önemli kararlardan bir tanesi elektronik kelepçe. Artık diğer koruma kararı, koruma tedbirlerinin işlevsiz hale geldiği, diğer koruma kararları korumuyor. Kadının adresini değiştirdik, başka bir kimlik verdik, kocanın uzaklaştırma kararı olmasına rağmen yine de telefonla ya da işte onu takip ederek o adresi bulup kadını ya da çocuğun yaşamını, artık can güvenliğini riske atıyorsa o noktada bir risk değerlendirmesi yapıyor ve kadına ve şiddet faaline elektronik kelepçe takılıyor.
Her ikisine de.
Yani kadının elektronik kelepçenin adaptörü gibi düşünün. Sinyali alabilmesi için her gün şarj etmesi gerekiyor.
Tamam.
Ve o belirlenen alan içerisinde erkek kadına yaklaştığı anda bir sinyal veriyor ve gerçekten 10 dakika içinde polis geliyor.
Harika. Çok iyi bir yöntemmiş bu.
Evet.
En azından bu uygulanmaya ciddi anlamda başladı.
Burada şeyi de söylemek isterim. Gerçekten İçişleri Bakanlığı'nın iyi bir uygulaması, KADES uygulaması var. Bunu bir aplikasyon olarak indirebiliyorsunuz. Ve gerçekten kendinizi güvende hissetmediğiniz anda, mesela bir parkta yürürken kendinizi izlendiğinizi, takip edildiğinizi düşündüğünüz anda da kullanabilirsiniz. Ya da işte eşiniz ya da kimden şiddet görüyorsanız ve kaçıyorsanız da yine kullandığınız noktada 10 dakika içinde polis geliyor ve bir koruma tedbiri alabiliyoruz.
Peki o uygulamayı indirdiğinizde, şimdi ben bilmiyorum, örneğin annem indirmiş herhalde, bilmiyorum. Ben hep şeyden endişe ediyorum. Yani ya yanlışlıkla parmağım dokunursa bir şey olursa diye, yani öyle bir sorumluluk hissediyorum. Öyle midir?
Öyle maalesef. Yani hani kötüye kullanmamak gerekiyor. Çünkü gerçekten
kötüye kullanmak da yanlışlıkla yaparsam
anladım,
diye.
Anladım. Elbette olabilir. Yani insanlık hali hepimizin başına gelebilir ama işte o konuda biraz daha dikkatli, özenli davranırsak gerçekten ihtiyacı olan kadınların daha hızlı ulaşılmasına, tabii, onların hakkına girmemiş oluruz.
Tabii,
o anlamda önemli. Teşekkür ediyorum.
Tabii. Belki yani çok da gerekli görmüyorsanız indirmeyebilirsiniz. Hani bu hatayı. Evet, ben mesela o kategorideyim ama hani çocuklarımızın, bence genç kızların mutlaka özellikle akşam bir saatten sonra eve geliyorlarsa, işte dershane çıkışı, okul çıkışı, yalnız olabiliyorlar. Onlar da bence olması aslında gerek var diye düşünüyorum.
Evet, bir de dijital şiddet de çok arttığı için yani sosyal medyanın kullanımının artmasıyla birlikte birçok ısrarlı takip mağduru gençlerimiz oluyor. Üniversite öğrencisi, lise öğrencisi, hem o sosyal medya üzerinden bir hakarete, bazen cinsel içerikli işte görüntüler vesaire.
Dijital şiddet.
Evet. Dijital
şiddet. Buyurun bir de buradan yakın.
Aynen. Yani. Evet. Bu da bir psikolojik şiddet aslında, değil mi? Yani psikolojik şiddet.
Ama dönüşebilir de.
Yani şöyle
fiziksele potansiyel
şantaja kadar gidiyor ve gerçekten de çok bu konuda son yıllarda en fazla artan şiddet türü olarak görüyoruz. Sadece gençlerde değil, birçok yaş grubunda yaygın. Çünkü sosyal medyanın yaygınlaşması ve kötüye kullanımıyla birlikte hiç normal hayatınızda muhatap olmayacağız insanlar. Evet. Sizin adresinizi, çocuğunuzun okulunu aslında güvensiz bir şekilde insanlar paylaşıyor ve bu türden sosyopat olarak tanımlayabileceğimiz insanlar da takip etmesine sebep oluyor. Yani bu durum. Evet. Ve dijital şiddet artıyor. Bu yüzden de ceza kanununda 2022'de bir değişiklik yapılarak ısrarlı takip suçu eklendi.
Suç oldu.
Evet. Bu aynı zamanda bir suç ve bu suçun fiziken takip etmesi, haberleşmesi hali de nitelikli hali. Aynı zamanda bunun işte bir çocuğa yapılması hali de nitelikli hali. Bundan dolayı da ceza alıyor. Şikayeti tabi.
Peki son gelişmelerden birisi, evlilikte kadın eğer istemezse kocasının soyadını taşımaz. Doğru değil mi?
Evet. Ama daha tam uygulaması yok. Yani dava açılmış da bir dava yok. Daha doğrusu gidip direkt yani daha biz de kendi aramızda konuşuyoruz. Tam %100 uygulaması oturmadı. Yani o kanunda çıktı.
Anayasa Mahkemesi bu konuda bir iptal kararı verdi. İptal kararı daha önce eş soyadını sadece kocasının soyadıyla birlikte kullanabileceğine dair kanun hükmünü iptal etti. Ve Anayasa Mahkemesi bir süre tanıdı. Tamam. 28 Ocak'tan itibaren artık herkes kendi kızlık soyadını, kocasının soyadı olmaksızın kullanabileceğini. Bu konuda bir kanun hükmü var. Artık Anayasa Mahkemesi böyle diyor. Ama uygulamada hala nüfus müdürlüğüne işte başvurarak vesaire hani dava açarak uyguluyoruz ama yakınlarda nüfus müdürlüğünün bunu düzenleyeceğini ve bu türden bizi dava yoluna ya da başka türlü eylemleri başvurmadan bunu yapabilecek hale geleceğimizi düşünüyorum. Bu da yine bir kadın hareketinin mücadelesi sonucudur.
Evet, zaman alacaktır. O zaman güzel bir şarkıyla şöyle bir nefeslenelim biz sevgili dinleyenlerimiz. Beni kategorize etme desin Sezen Aksu. Bakalım hangi kategorilerden bahsedeceğiz? Ayrımcılıktan bahsedeceğiz. Ayrımcılık da bir şiddet midir acaba?
Müzik kategorize etme. Benle oynama. Yaftayı yapıştır. Bana isim koyma. Karikatürleştirme beni. İlahlaştırma. Tabulaştırma sakın. Tabulaştırma.
Ayrımcılıktan bahsedelim biz dedik. Bir de pozitif ayrımcılık diye bir kelime bizim dilimize pelesenk olmuş durumda. Evet. Öncelikle ayrımcılık nedir? Sonra bu pozitifi nereden çıktı? Bu negatif de mi var?
Ya şimdi hep diyorlar ya hani siz özellikle kadınlara çok bu anlamda zorlarına göre pozitif ayrımcılık. Siz niye pozitifsiniz falan? Yani illa buna bir takıyorlar. Çünkü onun sebebi şu. Pozitif ayrımcılık dezavantajlı gruplara herkesin rahatça kullanabildiği bazı hakları kullanamaması sebebiyle. Yani kadın olmak da bunlardan biri. Kadın olduğu için bazı yani kadın olduğumuz için eğer bize bazı özel haklar verilirse belki eşitlenir. Eşitlenme şansı yakalarız. O yüzden pozitif. Yani ekstradan bir pozitiflik verecek ki eşite yani ekstra bir pozitiflik gibi görünüyor ama öyle değil. O zaman işte eşitlik sağlanıyor. Çünkü kadın olmak yüzyıllardır zaten negatif anlamda bir ayrımcılığa maruz kalmamıza sebep olmuş. Yani cinsiyetimiz nedeniyle zaten negatifteymişiz. Bunu eşitlemek için ne yapmak gerekiyor? Biraz pozitife çıkarmak gerekiyor ki bu kanunlar olmalı ki ortada bir eşitlik sağlanabilsin.
Peki bir şey söyleyeceğim. Bu sadece bizim dilimizde Türkçe'de mi var yoksa Avrupa dillerinde falan da var mı yani?
Mümkün değil vardır. Yani kesin vardır.
Şöyle şimdi bizim anayasamız diğer anayasalar gibi aslında cinsiyet temelli bir eşitlikten bahsediyor. Evet. Yani cinsler kadın ve erkeğin birbirinden üstün olmadığından bahsediyor. Bu eşitlik mücadelesinde de bizim gibi pozitif ayrımcılık bazı ülkelerde getirilmiştir. Yani dezavantajlı gruplar için nedir bunlar? Tamam. Engelliler için getirilmiştir. Hmm. Kadınlar için getirilmiştir. Bizde de yine pozitif ayrımcılık sebebi dezavantajlı grupların dezavantajlarının ortadan kaldırılması ve eşitlik temeli üzerindedir. Şimdi kadının kadın olması sebebiyle uğradığı ayrımcılık bunun başka bir eğer dezavantajlı grubu da varsa mesela mülteci ise mesela eğer engelli ise çoklu ayrımcılığa uğramasına sebep olur. Yani bir kadın mülteci engellinin uğrayacağı ayrımcılıkla bir kadının uğrayacağı ayrımcılıkta maruz kaldığı ayrımcılık aynı olmuyor.
Ona da 3 katı pozitif ayrımcılık
yok yani çoklu işte. Çoklu ayrımcılık deniyor yani. Literatürde öyle geçiyor.
Onun için daha da zor her şey.
Çok. Yani şimdi kadın olmak zaten az önce seçme seçilme hakkından bahsettik ama Biz bu hakkı aldığımız günden itibaren belediye başkanı ve milletvekili oranımıza baktığımızda bunun çok da aslında uygulanmadığını görüyoruz. Biz bunu iş hayatında da görüyoruz. Biz fırsat eşitliği yakalayamıyoruz. Yani ben bir avukat olarak yine şanslıyım. Bizim Ankara Barosu Yönetim Kurulu 11 kişiden oluşuyor. Ve biz kadın kadının çok olduğu çok istisna barolardan bir tanesiyiz. Ama totalde 81 baroda sadece 12 tane baro başkanı var. Mesela şu anda mesela hukuk fakülteleri mezunları birbirine çok yakın. Kadın erkek oranı açısından baktığımızda hakim oranı da çok yakın. 47-43 gibi. Ama mesela işte Yargıtay üyeleri yani üst düzey karar verici mekanizmalarda yönetici
pozisyonlarda
kadın oranı inanılmaz az. Yani Danıştay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, dünyada da örnekleri az. Bu yıl ilk kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir kadın başkanı oldu, yargıç başkanı oldu. Karar verici mekanizmalarda kadınların az. Fırsat eşitliğini işte de kendi iş özelimde söylersem, insanların toplumun toplumsal yargıları, değer yargıları, bu mitler kadının eşitlenmesindeki en önemli engellerinden bir tanesi. Yani mesela kadın ağır ceza avukatı olamaz. Çünkü ağır ceza gibi önemli dosyaların sadece erkekler tarafından yapılabileceğine
neye ya da buna karar veriyorlar acaba?
Yani toplumsal neden? İşte güç. Engeller buna.
Yani güçlü görülüyor. Erkek güç simgesi yani. Erkek güçlüdür. Erkek daha zekidir gibi bir bakış açısı herhalde değil mi?
Yani evet.
Esas inanışta yani.
Toplumsal kodlarımız çok fazla.
Hiç öyle bir
yani
şey yok. Hamurun
tam tersi.
Kadın her şeyin bir öncesini bir sonrasını düşünürken 5 adım sonrasını düşünür ki erkek daha o anı düşünür. Yani planı projesi yoktur öyle erkeklerin.
Ama şimdi deyimlerimize toplumsal olarak kullandığımız dile bakarsak çok fazlasıyla
bilinçaltına o erillik işlenmiş.
Eril bir dil kullanıyoruz ve bu her alana sızmış durumda. Yani elin hamuruyla işine karışma diyor. Yani ondan sonra aklı kısa saçı uzun aklı kısa diyor. Yani bu yüzden de kadının sürekli aslında ikinci sınıf muamele görmesi gerektiği ve erkeklerin daha güçlü her şeyi yapabileceğine dair bir dili kullanıyoruz. Ve bunun yansıması da toplumsal kültürde elbette ki bu eşitsizliği her alanda. Yani mesela fırsat eşitsizliğinden bahsedersek kadınların cam tavan sendromunu, cam tavanlarını kaldıramıyor. Yani bir erkeğe çünkü kadın hamile kalacak, çocuk sahibi olacak, birçok izin alacak ama erkeklerin böyle bir engeli yok ve bu yüzden de bir işi alınırken kadınlar değil erkekler tercih ediliyor. Ve istihdama baktığımızda kadınların aynı şekilde eğitim alanından çekilmesi, küçük yaşta evlilik vesaire hem istihdamdan kadının çekilmesine hem de sokaktan çekilmesine sebep oluyor.
Dünyadaki en yoksul insanların büyük çoğunluğu %70'i hala kadın.
Evet.
Eğitim almamış insanların da 2/3 kadın. Ve şu an erkeklere göre kadınlar %25 ve %50 oranında daha az ücretle çalıştırılıyor.
O zaman eşit emek ama eşit ücret değil.
Değil.
Bu sadece bizim ülkemizde değil.
Tüm dünyanın
dünyada bu böyle.
Hatta o gün konuştuk İsveç'teki kadın cinayet oranları bizden de mi yüksek? Öyle bir
kadın cinayeti değil. Geçen İsveç konsolosluğu bizi ziyarete gelmişti. Orada kadına yönelik şiddet verilerinin çok arttığı söylendi. Yani güçün İsveç gibi vardır. İnanılmaz modern demokrasi
sosyal
örnek
devlet.
Alındığı bir ülkede bile kadına yönelik şiddetin bu kadar artmış olmasının tabii başka sebepleri var.
Türkiye'den
ama
çok mu göç aldılar acaba?
Türkiye'den değil, dünyadan da tabii birçok yerden göç hani göç alıyorlar.
Evet.
Bunların da etkisi oluyordur ama.
Yani yazık, çok yazık.
Yani sadece bizim ülkemizde
hala
değil.
Hala bunları konuşuyor olmak gerçekten insanı üzüyor bir taraftan. Ama işte az evvel söylediğiniz o atasözleri var ya. Sizin unutmuşum o atasözlerini biliyor musunuz?
Ne güzel.
Ne zamandır duymamışım ben öyle bir şey.
Ne güzel.
Yani herhalde ben o alandan kendim çekmişim. O müdahale alanından.
Ben de mesela çok uzun zamandır unutmuştum. Kızıma hamileyken kızı olduğunu öğrendiğimde.
Dur bakalım.
Aldığım tepkilere o kadar şaşırdım ki.
Kızınız olacağını öğrendiğinde mi?
Yani ben insanlara söylediğimde. Ben hayatımda en çok istediğim şey bir kız çocuk sahibi olmaktı. Yani küçükken ablam diyor ki sen diyor şey derdin diyor. Kıvırcık saçlı bir kızım olacak derdin diyor.
Ne dediler?
Olsun dediler.
Olsun tabii.
Düşün,
tabii
hayır olsun. Böyle, ama tepki bu yani.
Olsun. Tüh yani.
Tüh yani.
Düşünebiliyor musunuz?
Kız çocuk oldu, sessizlik oldu.
Yani, aa, hani, öyle derler değil mi? Evet.
Yani, düşünsenize. Ya, ve ben de o zaman fark ettim. Unutmuşum yıllardır bu ayrımcı. Hani biz çok şükür mücadelelerle ya da mesleğimizde biraz daha hani belki de mücadelenin içine girince o kadar maruz da yani kalmadığımız. Yani aslında kalıyoruz. Unuttuğumuz alanlar da çok oluyor ama. O zaman yüz yüze geldim ben bununla. Yani.
Çok acı.
O kadar ilginç hissettim ki.
Oldu. Bakın o mesela nedir o çocuğun daha cinsiyeti belli değil. Doğum normal bir doğum bekleniyor ama.
Ya da işte mesela teneke çalarlarmış kız olunca yani kötü bir şey diye. Ya da işte defalarca kız çocuk yapıyorlar 9 tane işte
son erkeğe ulaşmak için
bekliyor falan
değil mi?
Gibi yani hani ya ben çok aynen öyle çok şükür ki iyi ki öyle oldu ama o süreçte bir garip bir hissettim yani azıcık da olsa bir süre ne oluyor dedim.
Eşitsiz tutum her yerde özellikle kız çocuklarının okuma oranına ve erkek çocuklarının aynı zamanda iş hayatlarına da yansımasında görüyoruz. Bu yüzden de bu eşitsizliği giderecek en önemli aslında mekanizma kesinlikle kız çocuklarının eğitim alması.
Kesinlikle ve biziz bence hani yani işte biz bunun sözü ne zamandır duymadık deyip o tepkiye bir şekilde sırtını dönmüş ondan kendini soyutlamış anneler aynen bence. Öyle. O çocukları yetiştirecek. Hani, aynı zamanda sadece kız çocuğun değil erkek çocuğu yetiştirecek anne de çok önemli.
O önemli olan o yine o erkek çocuğunu yetiştirecek olan anne, anneler, kadın. Hı-hı. Ve biz onu diyoruz yani gelincik merkezinde de hep bunu söylüyoruz. Kadın kadının yurdu olana kadar mücadeleye devam. Kurdu değil. Ya bu söz bile kadın kadının kurdu. Yani biz o mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Yine kadınlar olarak bence biz yapacağız bunu.
Peki boşanma süreçleri de yine gelincik merkezinin çalışmaları dahilinde.
Tabii ki.
Ha,
tabii
nasıl
ki.
İşliyor
yani mesela sistem? İşte talepçi bize geliyor. Biz işte profesyonel olan avukatlarımızla görüşmelerini sağlıyoruz. Hı-hı. Ve ona bir gönüllü avukatımız hemen anında vekaletname çıkarıyor. Boşanma yani öncelikle bir kere 6.284 sayılı kanundan olan haklarını hatırlatıyoruz. Hı-hı. Önleyici koruyucu tedbirleri ona anlatıyoruz. Hı-hı. İşte kimlik ya da adres gizliliği falan isteği var mı onlara bakıyoruz. Çünkü gerçekten ısrarlı takip olabiliyor, öldürme riski olabiliyor. Ve 6.200 bazen sadece 6.284 sayılı kanundan kaynaklı olarak koruma tedbirleri alıyoruz. Yani hani boşanma davası istemiyor mesela. O an istemeyebiliyor.
Peki bir şey soracağım.
Süreçte de barışabiliyor bu arada.
Dişat Hanım size geldiler ve gerçekten hani tüm kalkanlar yere düşmüş mü? Ya da hala ay şöyle dersem acaba bunu yapar mı ki bir yerden öğrenir mi ki gibi böyle bir gizliliği korku. Var mı korkusu var
olmaz
mı hala?
Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Sadece o da değil. Biz hani dediğim gibi mağdur yani mağdurla görüşme teknikleri eğitimi alıyoruz. Çünkü bunun sebebi şu şimdi o kadın belki de geri barışacak ki barışıyorlar. Bir 3-4 kere barıştıkları oldu. Biz yine atama yapıyoruz yani sonra bir daha geliyorlar bize mesela. Yeniden geliyorlar. Çünkü onun psikolojisi o anda onu hani tamam bir yerden kopmuş gelmiş gibi
gelmiş
duruyor
mi?
Ama o kadar kolay değil. O işler.
O kadar
bunun kök ailesi var, kendi ailesi var, karşı tarafın ailesi var, çocuk var, yapamama var, seviyor olabilir ya da alışkanlık var.
Kadın ekonomik ve psikolojik anlamda güçlenmediği sürece o şiddet sarmalından çıkmıyor. Kadın sığınma evinde belirli bir süre kalabiliyor. Az önce sormuştunuz bana. 3 ay, 6 ay kadar en çok 6 ay kalabiliyor. Bu sırada kadın kendine yeni bir yaşam kurabilmesi için mesela 6.284 sayılı kanunla nafaka alabiliyor. Bunun dışında mülk amir tarafından geçici yardımlar da alıyor. Nakdi yardımlar, kreş yardımı alabiliyor.
İşe
ve barınma ve işe yerleştirme. Bu türden yardımları var mülk amirlerin, kaymakam ve valilikleri düşünün. Ama yine de yani özellikle derin bir yoksulluk ve ekonomik kriz sebebiyle bu kadınların yeni bir hayata başlaması zor.
Çok
sığınma
zor.
Evinden çıkacak, yeni bir ev kuracak ve bu kadın eğitimsiz, ilkokul mezunu, hiçbir işi olmayan bir kadın ve birkaç çocuğuyla. Bu yüzden de bu çok zor olduğu için, ekonomik anlamda güçlü olmadığı için yeniden boşanma davasından vazgeçip dönebiliyor. Ama bize gelen dosyalar sadece Ankara üzerinden değil. Başka şehirlerden kaçarak gelen adresini, kimliğini, her şeyini çünkü bazen töreden kaçıyor. Çünkü doğuda gerçekten sanki sadece biz dizilerde falan seyrettiğimizde böyle bir dünya var zannediliyor ama hala insanlar
gerçek.
Hakkında aileler toplanıp ölüm fermanı verebiliyor. Yani insanlar töreden, insanlar gerçekten kaçarak geliyor.
Evet.
Bizim Lütfen.
Yok, bir şey soracaktım. Az evvel hani dediniz ya, gidiyorlar sonra yeniden gelebiliyor. Hı-hı. Biz onunla da ilgileniyoruz ama şöyle bir hani aklınızda şöyle bir yüzde oluşturacak olsak. Bir kere geldi. Hı-hı. Sonra döndü.
Döndü.
Sonra yine gelme ihtimalleri yüzde kaç? Ya kaçı tekrar kaç geliyor? Aynı diyebiliriz. Dertten, aynı
30-40 deriz değil mi rahat?
30 deriz. Çünkü bizde bu şiddet verilerini izlediğimiz bir şeyimiz de var, mekanizma da var. Ve orada %30-35 oranında ikinci, üçüncü kez bizim merkezimize başvuru oranı var.
Tabii çok önemli. Yani çünkü bu şiddet eğilimi, hani sizler çok daha iyi bilirsiniz bunu. Kişideki o şiddet eğilimi vazgeçilmez bir şey. Evet. Yani tuhaf bir duygu.
Katiline aşık diye bir sendrom var ya, neydi o?
Mağdur yönden baktığımızda öyle. Hı. Aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Bu sadece şiddet mağdurlarına yönelik korumayla, önlemeyle vesaire olacak iş değil. Şiddet faillerine de bir buna yönelik bir şey yapmak aslında gerekiyor. Mesela bu koruma kararlarından bir tanesi de öfke kontrolü. Sağlık tedbirlerinin uygulanması ve şiddet faili belirli bir sürede öfke kontrolüne gidiyor. Ve Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı'nın bu türden işte kurs gibi düşünün. Bu şiddet faili, yani karısına şiddet uygulayanların
lütfederse gider.
Koruma tedbirinde zorunlu.
Zorunlu.
Zorunlu. Eğer koruma tedbirine uymazsa hapis cezası var. 3 günden 10 güne kadar, ikinci kez de yaparsa 10 günden 30 güne kadar ve totalde 6 ayı hapis cezasını geçemiyor. O zaman atasöz
değil belki ama erkek adam gider mi öyle
yani? Ya gidenleri var. Ama şöyle, ben bir kişinin bile hayatını kurtarılmasını çok önemsiyorum. Tabii sayısı ki az bile olsa. Gidenlerin bir kısmı gerçekten de bu öfke kontrolü terapisi aldıktan sonra aslında ne kadar yanlış yaptığını
ya da uyuşturucu söyleyenler oldu. Tedbirleri, yani uyuşturucu alkol şeyi de alıyor. Sağlık
tedbir alanların da hani aynı şekilde olumlu geri dönüşleri var. Bu yüzden
mutlaka
de
yanlış yapıyor zaten. Ya burada bir şüphe
zaten
yok ki bizim.
Aslında en önemlisi bence
onun idrak noktasına gelmesi önemli.
İşte bu konuda işte bu terapiler ve psikolojik destek aslında şiddet faillerinin de biraz uzak tutuyor. Çünkü şimdi nasıl şiddet şiddeti doğuruyor ve yapanların, yani şiddet faillerinin çoğu da zaten kendi çocukluklarından itibaren şiddete maruz kalan insanlar. Çok azı şiddet görmediği halde şiddet uygulayanlar oluyor.
Yine çocuklar gittik değil mi?
Evet, yani bunlar zaten başka türlüsünü bilmiyorlar.
Bilmiyor ki.
Kendilerini de belki
gördüyse onu yapıyor.
Çocukken sevme biçimleri şiddet görerek olduğu için bunu da bir sevme şekli zannettiği
aslında
için.
Aslında yine annelere geliyoruz. Yani aslında erkek şiddet anneleri.
Ya da babası annesine.
Babası, annesi, yani şiddet her yerde.
Evet. O yüzden şunu diyebiliriz, 6284 sayılı kanunun daha uygulanılır olması için faile yönelik bu öfke kontrolü ve alkol ya da uyuşturucu madde tedavileri aslında bunlar çok daha kıymetli. Yani bunun üzerine gidilirse, yani karşı taraftan failden yola çıkılarak, tamam biz kadına yönelik tedbirleri alıyoruz, avukat ataması şeylerini yapıyoruz ama faillerin geliştirilmesi, öfke kontrolü, psikolojik tedavi görmeleri aslında iş Türk toplum, aile toplumunu da kurtarıcı bir yöne götürüyor durumu.
Evet. Sizin
yani belki de aileler kurtulacak böyle.
Yani her an böyle bir soru soracağım, çok uzun sürmez de şu cam tavanı kısacık bir kez daha söyler misiniz bana?
Cam tavan aslında o da yine bir deney. Nereden çıktığını anlatayım size. Şöyle pireleri koyuyorlar ve bir sıcak bir camdan tavan yapıyorlar. Saç koyuyorlar ve pireler her zıpladığında o sıcak tavana çarpıp geri dönüyor. Bir metrelik tavanda her deney tekrarlandığında sürekli o cam tavana geri dönüyor. Sonra o cam tavanı kaldırdıklarında pireler buna alıştığı için sürekli orada bir cam tavan varmış gibi tekrar o sıcak saca çarpacaklarından bahiste sadece bir metre zıplamayı öğreniyorlar.
Tamam.
Bizim cam tavanlarımız kendi koyduğumuz sınırlar. Çünkü kadınların yapamaz, sen güçsüzsün, değersizsin duygusuyla sürekli ya da bize yaratılan fırsat eşitsizlikleriyle o kadar çok konulmuş cam tavanımız var ki. O cam tavanlar bizim zihnimizde ve onları kaldırmadığımız sürece biz bu eşitliği sağlayamayacağız.
İyi ki de sormuşum. Hem yetişti hem de çok güzel bir şey öğrendik. Pirelerden yola çıktık ama cam tavanlarımızı mutlaka kaldıracağız. Safa Ak'tan da çalıştık Teknik Masa'da. Didem Güner'e Özlem Öztaş birlikte hazırladılar programı. Ben Yasemin Pamukçu, 3 kadınla birlikte Hoş Sohbet Sokağı'nda çok güzel bir yürüyüş yaptım. Yarın canlı müzikte sizlerle birlikte olacağız, stüdyomuzda bekliyoruz. Hoşçakalın.
Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsiminde burada bir tane portakal.
Bizde salça var abi.
Doktor Jacob, burada her şey
gibi. Bütün sporların neredeyse yüzünden.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.